Ayrım 8. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 116. Emevi zulmüne tepkinin yarattığı hayat tarzı züht. Emevilerin sahabe ve tabiun kuşaklarına, özellikle bu kuşakların mevali kesimine yaptıkları zulümlerin yarattığı dehşet, korku ve ümitsizlik, kitleleri içine kapanmaya, dünyaya sırt dönmeye, dünya nimetlerini önemsiz görmeye sevk etti. Başını yine mevali unsurların çektiği büyük züht hareketi, sonraki adıyla tasavvuf, bu şartların itişiyle bu dönemde doğup kök saldı ve tarihin diyalektiğine uygun olarak büyük tasavvuf mirasını doğurdu. Hicri 150 yılları, yani İmam-ı Azam'ın öldüğü yıl civarında kurulduğu kaydedilen ilk tekkenin önde gelen isimleri, kendilerini Emevi dünyaperestliğine karşı bir feragat hayatının temsilcileri anlamında zahit ünvanıyla andılar. Onların hayat anlayışlarının kurumsal ve kavramsal adı ise zühttür. Züht devrinin öne çıkan zahitlerinden bazıları şunlardır: Hasan el-Basri, Üveys el-Karani, Said bin el-Müseyyeb, Said bin Cübeyr, Habib el-Acemi, Urve bin Zübeyr, Mutarraf bin Abdullah, İbn Sirin, Ferkade Sehbehi, Muhammed bin Vasi, Malik bin Dimar gibi. Bu devrin ve hareketin önder ismi aynı zamanda tasavvufi hayatın prototipi sayılan Hasan el-Basri'dir. Denebilir ki Hazreti Ali'nin sahabiler içindeki mistik mevkiini tabiun içinde Hasan el-Basri temsil etmektedir. Hasan el-Basri'nin belirgin nitelikleri arasında Emevilere düşmanlık, züht hayatını seçkin bir kadroya öğretme ve din metinleri üzerinde ilk mistik yorumları yapma ön sırayı işgal eder. O, kudretli hitabetine iki tip insanı daha başka bir ifadeyle iki zümreyi muhatap kılmıştır. Birincisi, genel konuşmalarına tanık olan her kategoriden insanın oluşturduğu zümre, ikincisi bizzat Hasan tarafından seçilmiş ve mistik incelikleri bilen dostlar zümresi. Bu ikinci zümre, Hasan'ın özel zamanlarda açtığı sohbetlere katılan mistik bir gruptu. Sufi gelenek, özellikle tarikat çevreleri, Hasan el-Basri'yi Hazreti Ali tarafından hırka giydirilmiş bir kişi olarak gösterir. Ne var ki bu iddianın tarih açısından doğruluğunu savunmak oldukça zordur. Çünkü Ali ile Hasan'ın görüşmüş olmaları mümkün olsa bile bu hırka giymek keyfiyetini kabule götürecek vesika niteliğinde olaylardan haberdar değiliz. Hasan el-Basri'nin düşüncelerini onun vaazlarından ve mektuplarından öğreniyoruz. Bir örnek olarak Halife Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı ve züht hayatının temel çerçevesini gösteren ünlü mektuplardan birinin özetini verelim. Bil ki derin düşünce hayra ve hayır üzere davranmaya iletir. Kötülükten pişman olmaksa kötülüğü terke götürür. Ölüme mahkum şey, maddeten çok da olsa ölümsüz şeylere denk olamaz. Kendisini uzun bir rahatlığın izleyeceği geçici darlık ve zorluklara tahammül, kendisini sürekli mahrumiyetlerin izleyeceği bolluk ve refahtan çok daha iyidir. Hile ve tuzakları aklı çelecek şekilde süslenmiş bu aldatıcı, bu yalancı ve hain dünyadan sakın. O, kendisine sarılanları süslü ve fakat ihanete hazır bir gelin gibi aldatır ve perişan eder. O, kendisini arzulayanları kendi arzuları içinde mahveden bir kahpedir. Kendini ondan koru. O, dokunulması hoş fakat zehri öldürücü bir yılana benzer. Dünya denen bu aldatıcının kötülüğüne delil ararsan, Allah'ın onu peygamberlerine ve dostlarına nasıl uzak tuttuğuna bak. Bak ve gör ki Allah dünyayı peygamber ve salih kullar dışındakilerine bağışlamıştır. Onlar bu bağışla şaşırmış, hem kendilerini hem de Muhammed Mustafa'yı unutmuşlardır. Bak ve gör ki Muhammed Mustafa açlıktan karnına taş bağlamış, Allah'ın seçkin kulları dünya denen yalancıyı her görüldüğü yerde kokusundan burunlar tıkanan bir leşe, bir pisliğe benzetmişlerdir. Mektup için bakınız Ebu Nuaym Hilye 2'ye 134-140. Hasan'ın bu sözleri dolaylı bir yoldan Emevilerin izledikleri materyalist hayatın tanıtımını da yapmaktadır. Emevi dünya perestliğine tepki, züht hayatı. Zahitler devri mistik hayatının temel özellikleri züht, korku ve yabancılaşmalara tepki olarak özetlenebilir. Zühd kavram ve kurumu hakkında geniş bilgi için bizim Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar adlı eserimizin Zühd ve Zahidler Devri bölümüne bakılabilir. İslam mistisizmi başlangıçta bir zühd hareketi olarak görüldüğü için erken bir devirde bu hareket etrafında Mevali'nin öncülüğünde zengin bir edebiyat oluştu. Emevilerin fetihler vasıtasıyla yükselen refah seviyesi karşısında ashabın hayat tarzına ters düşen bir tutum içine girmeleri üzerine, tabiun neslinin ileri gelenleri zühdü bir hayat anlayışı ve kendileri için ayrıcı bir nitelik olarak benimsediler. Hareket Basra'dan Kufe ve Horasan'a kadar yayıldı. Zühdü konu olan eserlerin Hicri 1. asırdan itibaren yazılmaya başladığı söylenebilir. Bunların başında Hicri 92'de vefat eden Zeynül Abidin Ali bin Hüseyin'in kaleme aldığı Es-Sahife Fis-Zühd ile aynı devrin ünlülerinden Sabık bin Abdullah el-Berberi'nin ölüm 100-718 şiirlerini ve Hasan el-Basri'nin bu konuyu işleyen mektuplarını görmekteyiz. Ali Zeynül Abidin'in Es-Sahifesi, mutlu bir talih sonucu El-Küleyni'nin El-Kafisi içerisinde bize kadar ulaşmıştır. Hicri 181'de ölen büyük zahit ve muhaddis Abdullah bin el-Mübarek'in Kitab-ı Zühd ve'r-Rakak ile de bu konunun bize ulaşan ilk ve hacimli eserleri olmuştur. Muhaddis ve tarihçi Esed bin Musa el-Umevi, ölüm 212-827 ve büyük fıkıh imamı Ahmet bin Hanbel, ölüm 241-855 tarafından yazılan ve Kitab-ı Zühd adını taşıyan eserleri de zikredersek, zühdün o zamanlarda çok geniş bir ilgi alanına sahip bulunduğu kolayca anlaşılır. Arap Emevi saltanatının yarattığı korku imparatorluğunun da itişiyle, zahitler devrinin mistik hayatına hakim olan unsurlar arasında görülen korku, havf veya haşyet, iki görünüm arz eder. Psikolojik ve sosyolojik. Birincisi, zahidin Allah karşısındaki ruhsal tavrıdır. Gerçekten de bu devir mistiklerinde korku, son çok çok ileri derecede gelişmiş bir duygu olarak dikkat çekmektedir. Bu konunun en kıymetli örneklerini biz Ebu Nuaym İsfahani, ölüm 430-1038 tarafından yazılan Hilyetül Evliya'da bulmaktayız. Korkunun bu devirdeki sosyolojik görünümü ise dünya perestliklerinden az önce söz ettiğimiz Emevilerin İslam'ı yozlaştıran ve sahabe neslinde uygulanan dehşetlerinden kaynaklanmaktadır. Korku ve gözyaşı, Emeviler asrında Hazreti Peygamber'e uygun hayatın yozlaştırılması, Arapçı yönetimin zulümleri, dünya perestliğin egemen olması gibi sebeplerle iyice belirginleşti. Korkunun dinsel mistik hayatın hakim unsuru haline gelişi, bütün Emevi idaresi boyunca dikkat çekiyor. Sebep, Emevi zulmü ile Emevi yönetiminin İslam'ı saptırması ve Müslüman toplumu ümitsizlik ve karanlığa itmesidir. Hicri 103'te ölen fakih bilgin Amir bin Şerahil Eşşabi bu noktada temel sebeplerden birine şu şekilde temas ediyor. Peygamberinden sonra ihtilafa düşen bir ümmetin batılı temsil edenleri, hakkı temsil edenlerine daima galip gelir. Ebu Nuaym Hilye 4'e 318. Emevi devri, batılı temsil edenlerin galibiyeti devriydi ve bu, peygamber terbiyesi görmüş sahabeyi ve onların terbiyesi altında yetişmiş tabileri derin bir kedere sürüklemişti. Zahidler devrinin bu derin korku psikolojisinin mistik ve şairane bir ifadesini ilk zahidlerden Ata bin Abdullah, ölüm 82-701, şu yakarışında önümüze koymuştur. Rabbim, dünyada gurbetime, kabirde yalnızlığıma, huzurunda uzun zaman sürecek kıyamıma acı. Ata için bakınız Ebu Nuaym Hilye 6'ya 215-226. Böylesine derin ve kuşatıcı bir korku anlayışının zorunlu sonuçları halinde karşımıza ağır perhiz ve çile denemeleri çıkıyor. Gerçekten de o devir zahitlerinin girdikleri perhizler akıllara durgunluk verecek kadar ağırdır. Zahitler devrinin korkuyu destekleyen temel unsurlardan biri de yoksulluktur. Emevilerin bir biçimde el koyduğu dünya nimetlerinden mevaliye fazla bir şey kalmıyordu. Onlar da bu yoksulluğu kendileri için sonsuzluk azığına çevirmenin çarelerini arıyorlardı. Zühd hayatı o çarelerin başında gelmekteydi. Gerçekten de bu devir zahitleri yoksulluğu Allah'a yalvarmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektedirler. Üzerinde olduğumuz devrin korku açısından da baş temsilcisi Hasan el-Basri'dir. Hasan, dostu sahabilerin bir bir öldüğüne tanık oldukça ortalığın Emevi azgınlarına iyice kaldığını görüyor ve hüznü büyüyordu. Günler geçtikçe yalnızlığı biraz daha artıyordu. Hasan'ın hüzün ve ürpertisindeki derinliği anlamak için yakın dostlarının onunla ilgili sözlerini okumak lazım. Bir dostu şöyle diyor Hasan için: "Sanki sürekli mahşer yerindeydi ve sanki hep orada gördüğü tablolardan söz ediyordu." Zahitler devrindeki korkunun sosyolojik sebepleri üzerine gereğince durmak, bütün Emeviler devrinin İslam'ı yozlaştırma, zulüm, şımarıklık, azmışlık halinde ortaya çıkan tablolarını bir bir çizmekle mümkün olur. Ancak meseleyi o genişlikte ele almanın yeri bu eserin sayfaları değildir. Merak edenler bizim Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar adlı kitabımızı okuyabilirler. Emevilerde Arapların üstünlüğü iddialarıyla Arap saltanatı kurma faaliyetlerinin öne çıktığı bilinen bir gerçektir. Ne var ki bütün üstünlük iddialarının yanında şu gerçek inkar edilemiyordu. İslam ilimlerinin tümünde önderlik mevalide olduğu için onlar karşısında düştükleri aşağılık kompleksini, baskıyı arttırarak ödünlemeye çalışan Emeviler, sallandıkça battıkları bir bataklığa girmiş haldeydiler. Yabancılaşmalara karşı çıkış. Zahitler devrim mistiklerinin yabancılaşmalar ve yozlaşmalara karşı çıkışları da az önceki sosyolojik korku ile bağlantılıdır. Karşı çıkış, Emevilerin kuransal hayatı saptırmalarına bir tepkidir. Bu tepki, o devir mistikleri adına kaydedilecek en önemli gelişmelerden biridir. Emevi dünyaperestliğine tepki olarak doğan tasavvuf, Fransız düşünürü Garudin'in güzel deyişiyle imanın destanlaşmasıdır. Garudi, Promesses de l'Islam. Tasavvufun bu karakterine en güzel örneklerin birçoğunu anılan tepkide görebilmekteyiz. Bu tespit bizi tasavvufun ortaya çıkışını bir takım dış etkilere, özellikle Hristiyanlığın etkisine bağlayan Nicholson, Zeyner ve Adam Mez gibi oryantalistlerin iddialarını, Adam Mez, El Hadaretul İslamiye fil Karnir Rabbi 2:22-26 tahsihe muhtaç sözler olarak görmeye sevk ediyor. Gerek kanlı olaylar, gerekse diğer karışıklar, Zahidler devrinin samimi Müslümanlarını büyük ıstırapların kucağına itmiştir. Varlıklarını selamette tutmaya çalışan mevali Müslümanlar, çeşitli rüzgarların allak bullak etmeye çalıştığı İslam gerekçelerini korumak ve savunmak için de yoğun bir gayret sarf etmişlerdir. Çünkü Emeviler, İslam inanç esaslarını ve Müslümanın günlük hayatını kendi saltanat dinciliklerine uygun bir yapıda sistemleştirmenin peşindeydiler ve bu yolda kendilerine hizmetçilik edecek saltanat yandaşı ulema bulmakta fazla zorluk çekmiyorlardı. Din ilimlerinin tedvininden söz ettiğimizde, fıkıh ve ilmi anlamda öncülüğü İmam-ı Azam'ın yaptığını hemen söylemeliyiz. Tercüme hareketlerinin özellikle Hicri 132-198 arası devam eden birinci devresi Yahudi-Hristiyan dönemlerince yürütüldü. İlk tercüme eser veren zat, eski bir zerdüştî olan ünlü İbnül Mukaffa'dır. Bu İranlı zat, sonradan Müslüman olmasına rağmen Arapçılığa karşı bir siyaset izlediği için zındıklıkla itham edilip feci şekilde öldürülmüştür. Tarihçi Mesudi, ölüm 346-957, İbnül Mukaffa'dan söz ederken, "Bu adam ve benzerleri tarafından yapılan tercümeler yüzünden zındıklık alıp yürümüştü," diyor. İlk tercümeler arasında Aristo'nun Kur'an düşüncesine büyük bir darbe olan Risaleleri ve Öklit'in eserleri de vardır. Halife Mansur devri, H.136-158, ayrıca İranlıların üstünlük iddialarının Emevilerin Arap olmayan unsurları aşağılayan tutumlarına tepki olarak alıp yürüdüğü bir zamanı çerçeveler. Az önce andığımız İbnül Mukaffa, Araplara yönelttiği küfür ve alaylarla da ünlüdür. Bu konuda bakınız, De Lesio Leari, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri 57-65. Arap aleyhtarlığı giderek Şuubiye denen bir fırkanın doğuşuna sebep verdi. Şuub, Arapçada Şaab kelimesinin çoğulu olup milletler anlamındadır. Bunun türeyen Şuubiye deyimi ise çeşitli milletlere mensup olan ve bu mensubiyeti bir tür milliyetçilik anlayışı içerisinde ortaya koyan hareket demektir. Elimizdeki tarihi örnekler O devir fakihlerinin büyük bir kısmının bir keşmekeş ve dünya hırsı içerisinde olduklarını gösteriyor. İmam-ı Azam'ı bir kenara koyarsak, bu devrin siyasal yolsuzluklarına, yabancılaşmalarına kaldıran başlar arasında fakih adlarına rastlamakta büyük zorluk çekeriz. Fakihlerin büyük çoğunluğu yönetici kadroların eğilimlerine alet olmuş görünüyor. Ne yazık ki bu insanlar dünya ile sonsuzluk arası seçim yapmak durumunda kaldıklarında genellikle birinciyi seçmişlerdir. İmam-ı Azam bu noktada çok önemli bir istisnadır. Ne yazık ki bu istisnalığının faturasını çok pahalı ödemiştir. Kur'an'ı İncilleştirme, dini Yahudileştirme. Emevi Arapçılığının İslam ve Müslümanlara karşı zulümlerinden biri de bu saltanat dinciliğinin İslam'ın düşmanlarıyla Müslümanlar aleyhine işbirliği yapmasıdır. Bu işbirliğini başlatan da Emevi saltanatını kuran Muaviye'dir. Daha sonra bütün Emevi halifeleri bu yolu bir biçimde izlemiş, Hristiyan ve Yahudi unsurlarla sürekli işbirliği içinde olmuşlardır. Harre'de 10 bin civarında sahabe ve tabiun topluluğunu, Yezid'e biatte kusur ettikleri gerekçesiyle katleden Emevi komutan Müslim bin Ukbe'nin yanında yer alan 500 kişilik özel birlik, Müslümanların o günkü en azılı düşmanı Bizans ordusundan, Rumlardan seçilmişti. Kur'an'ın İncilleştirilmesi. Siyaset ve saltanat dinciliğinin bugünkü bütün kötülükleri gibi Kur'an'ın İncilleştirilmesinin öncüsü de Emevilerdir. Bu İncilleştirme, İslam aydınlarının tarih boyunca kullandıkları bir deyişle İsrailiyatın tefsirlere sokulmasıdır. İsrailiyat, Yahudi-Hristiyan din mirasının tümünü ifade eden bir terimdir. Bu tabiri Kitab-ı Mukaddes geleneğinin verileri olarak anlamamız gerekir. İsrailiyatın Kur'an tefsirlerine sokulmasıyla başlayan İncilleştirme, günümüzdeki Ehl-i Salip işbirlikçisi din cemaatleri tarafından çok daha ileri götürülmüş ve mesela 2000'li yılların Türkiye'sinde ABD'nin yönettiği BOP, Büyük Orta Doğu Projesi meyanında Kur'an'ın içine İncil ayetlerinin doldurulmasıyla çok ileri bir aşamaya ulaştırılmıştır. Kur'an ayetleriyle İncil'in parçalarını, Pavlus'un mektupları dahil, iç içe sokarak yeni bir ortak kutsal metin oluşturma çalışmaları, Türkiye'nin en ünlü ve güçlü dinci cemaatinin bir ilahiyat profesörü tarafından gerçekleştirildi. Ve bu faaliyet yürütülürken, bu satırların yazarı tarafından fark edilip 5,5 saat süren tarihi bir televizyon programı ile deşifre edilerek Türk milletine duyuruldu. Ve o programın ardından da bu faaliyet askıya alındı. Bu faaliyetin amacı ABD tarafından ılımlı İslam adı altında, Vatikan tarafından ise dinler arası diyalog yaftasıyla sürdürülen İncilleştirme ve Hristiyanlaştırma projesine destek vermekti. Bu konunun ayrıntılarını ileride yayınlanacak olan yakın tarihimizde Molla Papaz İşbirliği adlı eserimizde vereceğimiz için burada da bu kadarıyla yetiniyoruz. Hadis uydurma felaketi. Emevilerin İslam'a ve Müslümanlara yaptıkları uzun vadeli kötülüklerin en büyüğü, hadis uydurmaya öncülük ve organizatörlük etmeleridir. Emevi yöneticilerin başlattığı bu büyük kötülük, İslam'ın can damarlarını tıkamaya veya parçalamaya hala devam etmektedir ve sanıyoruz kıyamete kadar da devam edecektir. Bugün gelinen noktaya baktığımızda şunu söylemek bir gerçeğin ifadesi olacaktır. Emevi Arabı, kılıcı ile mağlup edemediği Hazreti Muhammed'i uydurma hadisler yoluyla mağlup etmeye uğraşmıştır. İslam'ın ve Kur'an'ın Yahudi-Hristiyan kutsal metinleri istikametinde şekillendirilmesi önce hadis uydurma yoluyla gerçekleştirildi. Hadis uydurmacılığının öncülüğünü Yahudi hahamların yaptığını bu eserin ilgili bölümünde ayrıntılarıyla anlatmış bulunuyoruz. Kur'an hadise benzemez. Ona uydurma ayet sokmak mümkün değildir. Kur'an'ı İncilleştirme veya Tevratlaştırma amacına ulaşmak için daha sinsi ve daha ustalıklı bir yol bulmak gerektiğini anlayan Yahudi-Hristiyan çevreler, bu yolu Kur'an tefsirlerini İsrailiyat verilerine göre şekillendirmek olarak belirlemişlerdir. İslam tarihçisi ve tarih felsefesinin kurucusu olan İbn Haldun, Ölüm 808-1405, ünlü eseri Mukaddime'nin Kur'an ilimlerine ayırdığı bölümünde bu meselenin esasını şöyle veriyor. Rivayetlere dayalı Kur'an tefsirleri tutarlı tutarsız, makbul makbul olmayan her şeyi içeriyordu. Bunun sebebi şudur. Araplar, kitap ve ilimle barışık bir topluluk değillerdi. Onlara egemen olan bedevilik ve ümmilikti. Varoluşun sebepleri, yaratılışın başlangıcı, varlık mertebelerinin incelikleri gibi konularda insan olarak meraklarını tatmin etmek istediklerinde ehli kitap insanlara, Yahudi ve Hristiyanlara sorular sorar, onlardan yararlanırlardı. İslam tarihçilerinin ilki sayılan İbn İshak, Ölüm 151-768, eserinde ehli kitap ulemasını ilk ilim erbabı diye anmaktadır. Yakut el-Hamevi, Mu'acemül Udeba, 18'e 8. İbn Haldun şöyle devam ediyor. Müslüman Arapların andığımız konulardaki meraklarını gidermede yararlandıkları Yahudi ve Hristiyan din adamlarının ünlüleri Ka'b el-Ahbar, Vehb bin Münebbih ve Abdullah bin Selam'dı. Kur'an tefsirleri bu kişilerin rivayetleriyle doldurulmuştur. Müfessirler bu kişilerin nakillerini tefsir kitaplarına doldurmada dikkatsiz davranmıştır. Bu nakillerin tümü ya Tevrat'tan aktarmaydı yahut da bu Yahudi dönmesi hahamların hadis adıyla uydurdukları yalanlardan oluşmaktaydı. Tarihçi ve müfessirler çoğu kez bu nakil ve hikayelerin tutarlı tutarsızlığından, doğrusunu eğrisinden ayırmadan, genel ilkelere müracaat etmeden, mukayeseler yapmadan, rivayetleri akıl ve hikmet süzgecinden geçirmeden, varlığın genel kanunlarına uygunluk, gözlem ve basiret kıstaslarını işletmeden, ehli kitap ulemasına güvenerek tefsirlere doldurmuşlar ve böylece haktan saparak vehimler ve yanlışlar vadisinde şaşırıp kalmışlardır. İbn Haldun Mukaddime 407-411, Ebu Reyye 119. Hadis uydurma felaketinin işleyiş biçimiyle ilgili ayrıntıları bu eserin 7. bölümünde okuyacaksınız. Gazaların yağmalama aracına dönüştürülmesi. Asr-ı Saadet'in tek ilham kaynağı Hazreti Peygamber, tek kurumu camiydi. Bütün meseleler Hazreti Peygamber'in huzurunda ve camide halledilirdi. Hazreti Peygamber'in genellikle camide verdiği buyruklar hayatın her alanında uygulanırdı. Kısacası mürşit Hazreti Peygamber, emirleri tebliğ yeri cami, eğitim ve hizmetin yürütüldüğü alan bütün yeryüzüydü. Tasavvuf tarihinde bir dönüm noktası olan Türk mutasavvuf bilgini İbrahim Kuşadalı, Ölüm 1845, üzerinde olduğumuz konuda şöyle diyor. İlk zamanlarda süluk, Allah'a varış yolculuğu gaza ileydi. Tanrısal isimlerin birer virt olarak zikredilmesi bile söz konusu değildi. Peygamberimizden sonra ülke kavgası ortaya çıktı ve sülukun gaza yolu ile yerine getirilmesi çözüntüye uğradı. Böyle olunca istirahata ve gizlice ibadete halel getirmemek üzere büyük evlerde, kırlarda, gönüldaşlar toplantısı halinde seyr-i sülukla geçildi. Giderek bu yerlerde de türlü fesat ortaya çıktığı için tekkelerin ihdasına dair manevi işaret geldi. Öztürk, Kuşadalı İbrahim, 130-132, 274-276. Kuşadalı'nın tasavvuf tarihinde ilk kez rastladığımız bu tespitinden şu sonuçlar çıkıyor. İlk zamanlarda yani Hazreti Peygamber devrinde seyr-i sülük gaza ile oluyordu. Bütün hayat bir Allah'a varış eğitimi haline getirilebilmişti. Yeryüzü Hazreti Peygamber'in gözetiminde işleyen bir tekke gibiydi. Sonra gazalar, ülke kavgası yani toprak fethetme sevdası haline geldi ve Allah için cihat ruhu karardı. Bunun üzerine samimi Allah yolcuları manevi eğitimlerini kırda bayırda veya gizli yerlerde sürdürme yönüne gittiler. Bir süre sonra bu durumda yeterliliğini kaybetti ve işte o sırada bugün tekke diye andığımız kuruluş ortaya çıktı. Daha doğrusu böyle bir kuruluş zorunlu hale geldi. Kuşadalı'nın bu beyanları ile somut olarak hangi tarihi olaya yollama yaptığını bilmiyoruz. Esasen burada somut bir olaydan çok bir olaylar serisinden bahsetmek gerekir. Meselenin esası gazaların tanrısal hedeflerinden saptırılmış olmasıdır. Emeviler devrinde Kuşadalı'nın işaret ettiği olguya örnek olarak gelişmeleri de görmekteyiz. Emeviler her alanda olduğu gibi gazalar alanında da tam bir sapma içinde oldular. Savunma savaşı yapmak yerine kendi çıkarları için fetihler yapıyorlardı. Nitekim bu devirde bazı sahabi ve tabiilerin Emevi yöneticilerince açılan seferlere katılmak istemediklerini görmekteyiz. Kuşadalı'nın gazalar toprak kavgası haline getirildi şeklinde ifadeye koyduğu kanaat, o devir zahitlerinin birçoğunda görülmektedir. Boynuna zincirler vurularak Basra sokaklarında dolaştırılan peygamber hizmetlisi Enes, öldürüleceği sırada namaz kılmak için müsaade istediğinde kıbleye dönmesine izin verilmeyen bir Said bin Cübeyr, Hazreti Ali'ye sövmediği için sakalları kesilen bir Atiye, ve o insanları örnek alanların Emeviler tarafından açılan seferlere Muhammedi gaza olarak bakmaları beklenemezdi. Bu, bizim bir tahminimiz veya Kuşadalı'nın ortaya attığı bir varsayım değildir. O devir olaylarını veren kaynakların gözden geçirilmesi, Kuşadalı'nın isabetini hemen gösterecektir. Bir iki örnek verelim. O devir zahitlerinden biri olan İbrahim et-Teymi, ölüm 92-710, bir gazaya katılmak üzere hazırlıklar yapmaktaydı. Yanına sokulan ünlü alim zahit Şakik bin Seleme, ölüm 83-702, ona şöyle dedi. Ne diye gazaya çıkıyorsun? Gaza ederek o insanları Haccac idaresi arasında yaşamaya mı zorlayacaksın? Şunu bil ki onların Haccac idaresi dışında kafir olarak yaşamaları bu adamın iradesi altında Müslüman olarak yaşamalarından daha hayırlıdır. Ebu Nuaym 4-210-219. Şimdi vereceğimiz örnek ise konumuz bakımından eşsiz bir anlam ifade etmektedir. İmam-ı Azam'ın doğduğu yıl ölen bilgin zahit gazi Cübeyr bin Nüfeyr anlatıyor. Hicri 28'de Kıbrıs fethedildiği zaman Ebu Derya'ya, bu zat sahabe içinde zühdüyle seçkinleşmiştir, baktım ağlıyordu. Hayret içinde sordum. İslam'ın ve Müslümanların şeref duyup sevindikleri böyle bir günde sen neden ağlıyorsun? Bana şu cevabı verdi. Görünüşte güçlü, mülk ve saltanatı yerinde olsa da Allah'ın emrini terk eden bir ümmetin Allah katında değeri bir hiçtir. Bu konuşmanın ne gibi tehlikelere işaret ettiğini anlamak için adı geçen fethin Emevi saltanatının kurucusu Muaviye devrinde gerçekleştiğini söyleyelim. Adı geçen fetih gerçekleştiğinde Muaviye ganimetleri Tarsus'a getirdi. Toplanan bütün ganimeti bir yere yığıp gazilere şöyle dedi. Ganimet üçe bölünecektir. Biri sizin, biri sefere katılan gemilerin, biri de Mısırlı Kıptilerin. Taksim sahabilerce haksız bulunmuştu. İlk itiraz sahabenin en büyüklerinden biri ve ilk Müslümanların önde gelenlerinden olan Ebu Zer el-Gıffari'den yükseldi. Bizler Hazreti Muhammed'e biat ederken şu sözü verdik. Hiçbir haksızlık karşısında susmayacak, hak yola ters düşmeyeceğiz. O halde senin bu yaptığın haksızlık karşısında da susmayacağız. Ey Muaviye! Gemilere hisse ayırmak ne demek? Gemilerin bizzat kendileri bizim ganimetlerimiz arasındadır. Sonra Kıptilere payırmak da ne oluyor? Kıptiler bizim ücretle çalıştırdığımız insanlar değil mi? Tartışma bu minval üzere devam etmiştir. Bu olay için bakınız İbn Saad 7-440, Ebu Nuaym 5-133. Tartışmaya başka kimler nasıl bir yaklaşımla katıldı? Bunu tahmin etmek hiç de zor değildir. Biraz önce Ebu Derda gibi sahabenin olaya nasıl baktığını gördüğümüze göre, tartışmanın seyrini net bir biçimde anlayabiliriz. Görülmektedir ki Muaviye gemilere ve Kıptilere pay adı altında ganimetin büyük bir kısmını gazilerden kaçırıp sonra kendi özel hesapları için kullanacaktı. Kur'an bunu yapanları dini inkar etmekle itham ediyor. Bakınız Maun Suresi. Bu Muhammedi gaza ruhunun çok belirgin bir ihlali ve Kuşadalı'nın ifadesini kullanırsak gazayı ülke fethedip çıkar sağlama aracı yapmak değil de nedir? Son bir örnek olarak da şunu kaydedelim. Hicri 105'te ölen müfessir muhaddis zahit Tavus bin Keysan öğrencilerine şu tavsiyede bulunuyor. Kendi ruhunuzu kurtarmak için çalışın, başka değil. Şunu bilin ki bu topluluktan tanrısal emanet kaldırılmıştır. İbn Saad 5-537-542, Ebu Nuaym 4-3-23. Emevi yönetimlerinin İslam intikabını zorlaştıran ve hedefinden saptıran dünyaperest tutumları, bir zamanların süluk alanı olan gaza meydanlarını sefil arzuların, hırsların tatmin alanları haline getirince, yalnız Allah'a varmak için yaşayanlar, ruhlarına başka barınaklar aradılar ve tekke denilen mekanı benimsediler. Asr-ı saadet ağırlıklı mistik hayatla tekke devrine geçişin kesiştiği noktada dikkatimizi çeken bu olgu, ileriki tarihlerde daha başka coğrafyalarda da gözümüze çarpacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna öngelen yıllarda, Allah'a varmayı bu imparatorluğunun egemen olması için çalışmakla eşdeğer tutan Bektaşi dervişleri, kuruluş ve yükseliş yıllarının ardından bu tutumlarını değiştirdiklerinde gerekçe olarak şöyle konuşuyorlardı. Biz tımar hatırı için insana kılıç çekmeyiz. Bu gerekçe, gazaların ülke fethine alet edildiği yolundaki gerekçeyle tam bir eşitlik arz etmektedir. Bu konuda geniş bilgi için Bakınız Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar 123-128. Ölümü öncesinde tek vasiyeti, gasp edilmemiş bir toprak parçasına defnedilmek olan İmam-ı Azam'ın, Emevi'nin yaptığı savaşlara başka türlü baktığını söyleyebilir miyiz? 8. ayrımın sonu, sayfa 129.